seferinde
תפילת החברים. אנו מודים לך בורא על התעוררות החברים.
Dostların duası, dostları sabah dersine uyandırdığın için sana teşekkür ederiz Yaradan. Bu sayede ve bağımsız vasıtasıyla doğru niyette birleşmiş ortaklar olmak için senin yüceliğine tutunuyoruz. Sana memnuniyet vermek amacıyla birlik olmuş dostların yüceliğini görerek içimizde Musa'nın izinden gitmek için güç ve destek almak için her an bize yardım et. Amin. Kaynaklardan seçilmiş alıntılarla devam ediyoruz. 80. kısım. Evet, burada ilerliyoruz. Pesah kadar birçok kaynak metinimiz kaldı. Umut edelim ki tüm bu atmosferi ve içsel şarjı alabilelim. Çünkü bu olmadan bir şekilde Pesah'ın kendisini geçemeyiz. Zaten Pesah demek sıçrama, geçiş anlamında. Yani Mısır'dan, yani almak içinden İsrail'e yaşar kele geçiş, yani ihsan etmek için. O yüzden lütfen. Evet sevgili dostlar. Pesah. Kim ve ne sorusu? 80. kısım. Kişi Yaradan rızası için çalışmak istediğinde Tora ve Mitzvot'ta çalışma sırası kişinin kötü eğilimle savaşması ve onu yenmesi gerektiğidir. Bu demektir ki kendi çıkarları olduğunda emek vermek insanın doğasıdır. Fakat bu çalışmadan hiçbir çıkar elde edemeyeceğini görünce çalışamaz. Bunun yerine şikayet eder ve bu iş senin için ne ki diye. Yani bu çalışmayı yaparak ne kazanacaksın diye sorar. Kişi bunun üstesinden geldiğinde ve doğaya karşı çalışmak ve Yaradan'a ihsan etmek istediğini söylediğinde kötü eğilim farklı bir argümanla gelir ve kötü firavun sesine itaat etmem gereken efendi de kimdir diye sorar. Başkalarının iyiliği için çalışmak, sadece diğerinin emeği aldığını bildiğim yerde mümkündür. Bununla birlikte kişi iki emeğe sahip olduğunda, bir, doğanın üstesinden gelmeli ve doğaya karşı gitmeli ve kendi yararı için değil, başkalarının yararı için, Yaradan rızası için çalışmalıdır. İki, Yaradan'ın onun emeğini aldığına inanmalıdır. Bu iki soru, kötü olanın argümanındaki temel sorulardır. Evet, o zaman üstesinden gelmek ve doğaya karşı gitmek ve kendi yararı için olmamak. Bu bizim ilk çalışmamız. Yani başkalarının yararı için, Yaradan'ın rızası için. Evet, zamanla bir düzen içinde bunların içinden geçmeliyiz ve Yaradan'ın onun emeğini aldığına inanmalıdır diyor. Yani Yaradan'ın kişinin bunu gerçekleştirmesine yardımcı olacağına inanmalıdır. Aslında tüm çalışmamız bu ve için ve içinden geçmemiz gereken işte işte bu. Evet sevgili Rab. Şimdi burada dostların çabalarını alması ile ilgili bir şey var. Ne demek? Tüm kalbinle birlikte dostuna yakınlaşıp onu hissiyatların içine almaya çalışmak. Yani tamam, bu benim adıma yapacağım çalışma. Peki dostun yapacağı kısım ne? Şimdi dost senin onunla ne kadar bağ, özlem duyduğunu, bunu istediğini görmeli. Ve bu şekilde o da seninle bağ kurmak istemeli ki bu karşılıklı olsun. Tamam. Yani dostumun benim çabamı alması ne demek? Yani bu şu anlama geliyor. Sen çabayı sarf ediyorsun, sen ona yakınlaşmaya çalışıyorsun ve de o da gerekli olarak ne yapıyor? Sana cevap veriyor. Senin manevi bir çalışma yaptığını anlamaya başlıyor. Ve onunla olan bağda, yani amaca ulaşacağını, bu sebepten dolayı dostun da aynı zamanda seninle bağ içine giriyor, sana yönelik ilerliyor ve o da seninle olan bağda amaca. Bağda amaca ulaşmak istiyor.
А есть какой-то уровень уже соединения между нами в желаниях, да, вот когда он наступает.
Şimdi burada bir çalışma derecesi var, bir de bağ derecesi var kendi aramızda. Peki bu derece ne zaman geliyor? Tüm bu almış olduğumuz eylemlerin arkasında mı? Eğer sen onlu gruba yönelik, hatta tüm dünya kulübüne yönelik hissediyorsan, bu böyle gelişigüzel şans eseri olan bir şey değil. Kişinin ruhunun köküne göre olur bu. Nihayetinde bizler tek bir kaynağa aitiz. Ve burada şans diye bir şey yok. Tersine, bunların hepsi hesaplandı. Realitenin köklerine göre. Nasıl anlatayım?
כל מיני נתונים שאנחנו עוד לא יודעים, שאנחנו דווקא מתעוררים, ואחר כך שעושים...
Daha şu anda farkında olmadığımız tüm bu elementlerin karakterine ve köküne göre ne oldu? Uyandırıldık. Ve daha sonra hepimiz, ne bileyim, uluslara, gruplar içinde bir araya getirildik. Ve ne bileyim, birbirimize yönelik özel bir yakınlaşma. Yani dünyevi bir şekilde... Yani bunların hiçbirisi şans eseri olan şey değil. Bunların hepsi önceden hesaplanmış şeyler yukarıdan ve bizler de arzumuzu ortaya çıkarmamız, ifade etmemiz gerekiyor. Birlikte tek adam, tek kalp olarak bağ kurmak istediğimizi. Bu da bizim görevimiz. Eğer gerçek anlamda bu çok özel bir fırsat, bir daha bize gelemeyebilir bu fırsat. Yani bizler burada manevi yolumuzu, manevi amacımızı belirliyoruz ve ileride ne olur, kim bilir bu bize bir daha ne zaman gelir? Yani Yaradan'ın aynı sevgisi, aynı rehberliği, aynı itişi. Bizler bunu bilmiyoruz. O yüzden çok çabuk, mümkün olabilecek en hızlı şekilde her bir kişi dostların kalbine yönelik bu yolu bulacak. Ve işte orada dostuyla bağ kuracak ve bu bağın içinden de Yaradan'la. Yani tabii ki tüm onlu grubuyla ve daha sonra da, yani aslında burada onlu derken bedenlerin sayısından değil, manevi anlayışlara göre konuşuyoruz. Ama tabii ki bu her zaman... aktif hale geliyoruz. Şimdi ilk cümlede, yani kötü elimle savaş vermemiz gerektiği söyleniyor ve onu yenmemiz gerektiğini. Ne demek onunla savaş vermek? Yaradan savaş vermeyecek mi onunla? Ben bu egoistik karakterimi hissediyorum ve bu egoistik karakterin dostlarımla benim bağ kurmama engel olduğunu görüyorum. Ve her zaman dostlarımı üzerinde görüyorum kendimi, onların altında görmek yerine Rabaş'ın da sosyal makalelerinde yazdığı gibi. O zaman bu neyi ortaya çıkartıyor? Yani bununla savaşmam gerektiği. Başka türlü hiçbir zaman çevremle doğru bir bağ içine giremem. Ve hiçbir zaman da onların içine dahil olup manevi kabımı... Yaratılan varlıklara sevgiden, yaradan sevgisine. O zaman bir soru ortaya çıkıyor. Yani kişiye sadece onları sev, onların kim olduğu önemli değil, hiçbir şey fark etmiyor. Eğer onları seversen yaratılışın amacına ulaşacak mısın deniyor. Tabii ki. Yani niye fark etsin ki senin için insanların bunu bilip bilmemesi? Önemli olan şey senin onları sevdiğini hissetmen. Çünkü bu bağ ile ilişkili ve onlarla bağın içinde yaradığını ki. Bunu metinde göremiyorum. Şimdi arkadaş sorusu şu aslında. Neden bu soru ortaya çıkıyor? Yani ben neden kime ihsan ettiğimi bilmek zorundayım? Neden bu soru kötü eğilimden geliyor? Neden bu kötü eğilimin argümanı? Ben çabalarımın, emeğimin başkaları tarafından kabul edildiğini bilmek istiyorum. Neden bu kötü eğilimin argümanı? Çünkü ben verdiğim çabaların sonucunu görmek istiyorum anlamında. Ve bu yanlış. Ben tek bir yöne doğru çaba koymam gerekiyor ve hiçbir şekilde buradan kişisel çıkar beklentisi içinde olmamam gerekiyor. Başka türlü bu ihsanlar hiç olmaz. Devam edebilir miyim? Evet. Daha sonra şunu söylüyor. Bununla birlikte kişi iki emeğe sahip olduğunda, bir Yaradan'ın onun emeğini aldığına inanmalıdır diyor. Şimdi Yaradan'a yönelik kişi bu beklentide olacak mı? Hayır, bilmek değil, inanmalıdır diyor. Yaradan'ın onun emeğini aldığına. Peki bu kısmı açıklayabilir misiniz? Rav, açıklanacak bir şey yok burada. Benim ihtiyacım olan şey her şeyi yapmak ki dostlarıma yakınlaşabileyim, onlarla birleşebileyim, onlara yönelik yatırım yapayım ve bu çalışma bir yönde olmalı. Ben veririm, ihsan ederim. Ben onların içinde yatırım yaparım. Neden? Çünkü Yaradan'ın arzusu bu. Peki ben bundan ne mi alacağım? Hiçbir şey.
Selam sevgili Rav. Bizler grupta itiliş hissettiğimizde gruba nasıl sıkı sıkıya sarılabiliriz, tutunabiliriz?
Ну, זה ודאי, דווקא על פני זה שאתם מרגישות שאתם נדחפות מהקבוצה.
Tabii ki, kesinlikle, özellikle gruptan itildiğini hissedildiğin zaman buna karşı eylemler yaparsın ki grupta bağ kurabilesin. Ve bu şekilde çalışma yapmış olursun. Tüm kuvvetini buna yönelik yatırım yaparsın bu yönde mümkün olduğunca ve tüm bu reddedişlerin üzerinde olur bağın. Yani tüm bu bayağılığın üzerinde bağ olur. Doğru mu? O zaman böyle bağın içinde Yaradan'ı keşfetme. Salondan sorularınız var, Dodin. Bizler kendimizi vermiş olduğumuz emekten gelen sonuçlardan nasıl ayıracağız? Rav, tüm grubu bir olarak görmeye çalışarak bir çember içindeymiş gibi ve herkes birbirine yapışmış gibi ve Yaradan'ı almaya hazır gibi. Peki kişinin beklentisi ne? Yani kişinin çalışmasında ne sonuç beklentisinde olmalı? Hiçbir şey için boşu boşuna çalışamaz. Evet. Dudin'in sorusunu takiben. Yani kişi İhsan etmek istediğinde anında, yani buradaki ödül nedir? Bunu hissetmeye çalışıyor. Bu hissiyat geldiği andan itibaren kişi ne yapmalı? Çalışması ne olmalı? Neyi düşünmeli? Rav, yani kişi Yaradan'dan ne alıyorsa alsın, dostlara yönelik bağ çalışması üzerinde devam etmeli. Başka amacı yok. Hatta tam tersi, yani türlü türlü yan yollara dönmemeli. Hani sanki kişi başka bir şeyi analiz etmek gerekiyormuş gibi. Ben, yani çok da ne kadar bağ kurduğumuz, hangi şekilde bağ kurup kurmadığımız önemli değil. Ben sadece bağ istiyorum. Çünkü bu bağın içinde her şeyi keşfederim ve bilirim. Şimdi o noktada daha fazla çabamı koymamız gerekiyor. Evet, her seferinde aynı noktaya baskı yapmamız gerekiyor. Yani kendi aramızdaki bağın merkez noktası ki... zaman... tekrar oku. 81. Kötü eğilim olduğunda Tora içinde bir ihtiyaç vardır. Bu nedenle eğer kişi ödül ve cezaya inanırsa, bir ödüle sahip olduğu için Tora ve mitzvotu zaten uygulayabilir. Bu yüzden kötü olanın bu çalışma senin için ne sorusunu sormaz. Kötülüğü olmadığında Tora için bir ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla ona açıktır. Eğer kişinin ödül ve cezaya inandığı için Tora ve mitzvot ile meşgul olduğunu görürseniz, o kapalıdır. Yani onun kötülüğü kapalıdır, gizlenmiştir. Bu nedenle onu ıslah etmek imkansızdır. Çünkü kişi sadece gördüklerini ıslah eder. Bu nedenle o zaman kişiye ödül almamak için çalışması öğretilir. Ardından kötü olan gelir ve bu çalışma senin için nedir diye sorar. Yani Yaradan için herhangi bir ödül olmadan çalışırsak neye sahip olacağız? Bu bizim doğamıza aykırıdır. Biz kendimizi memnun etme doğasıyla doğduk ve karşılığında hiçbir şey olmadan başkalarını memnun etme doğasıyla değil. O zaman kişi Tora'ya ihtiyaç duyar ve sonra şöyle söylenebilir: kötü eğilimi ben yarattım, Tora'yı da şifa olarak yarattım. Evet, bunun anlamı geliyor. Eğer kötü eğilim gerçek anlamda kişinin içinde ifşa olursa, kişi nihayetinde Tora'ya ihtiyaç duyar ki Toray kişinin kötü eğilimin üzerine yükselip iyi eğilime, yani ihsan etmeye ulaşmasına yardımcı olur. Ama kişi kötü eğilime sahip değilse, bu kötü eğilim kişinin içine gelişmemişse, kişi Toray'a ihtiyaç duymaz. Kişi kabala bilgeliğine ihtiyaç duymaz işte. Ve o zaman kişiyi yalnız bırakın, üzerine baskı yapmayın, hatta kişiye bunu açmayın.
Да, дорогой Рафа, до какой глубины должно раскрыться злое начало для того, чтобы я действительно вознуждался в Торе? И что это значит, что оно...
Şimdi hangi derinlikte bu kötü eğilim ifşa olması gerekiyor ki beni Tora'ya yönelik ihtiyaca getirsin? Yani bu kötü eğilim ne şekilde bana ifşa oluyor? Yani sen tamamıyla kötü olduğunu göreceksin. Yani hiçbir kimse hakkında, hiçbir kimseye yönelik iyi bir düşünceye sahip olmadın ve her şeyin sadece kendi çıkarın için olduğu. İşte bunun içinde çok kötü hissedersin. Çünkü üst ışık bir şekilde senin üzerini aydınlatıyordur kendi ihsan etme doğasıyla. Ve sen de ne yaparsın, ondan ne kadar zıt olduğunu hissedersin ve buna göre de kötü hissedersin. Ve daha sonra Tora'ya ihtiyaç duyarsın. Şimdi ben dostlarımla bağ kurmaya çalışıyorum. Onları düşünmeye çalışıyorum. Yani buradaki düşünceler, planlar, yani kendime yönelik düşünceler geliyor bazen. Kötü eğilim bu şekilde mi ortaya çıkıyor? Yani kötü eğilim seni bağın zıt yönüne çeken kuvvet. Yani beni bir kendime yönelik düşünceler yoluna çekiyor dostlarımla bağ kurmamak için. Evet, ama bu hala tam zıt yönde değil, dedi Rav. Arkadaş diyor ki, zıt yön ne peki Rav? Sen gerçek anlamda bunun zıt olduğunu hissettiğin zaman, sadece seni engellemesi değil, zıt olacak. Arkadaş diyor ki, o zaman bunu gerçek anlamda keşfetmem gerekiyor. Evet, bunu keşfetmen gerekiyor. İşte o zaman o senin kötü eğilimin olacak. Yani bu şekilde ortaya çıkartır kendini. Peki o ana kadar Tora ihtiyacım olmayacak mı Rav? Tabii ki olmaz. Kimin Tora ihtiyacı var? Çünkü birisi orada yazılanları öğrenmek istediği için mi? Kişi o zaman Tora'yı çalışmaz. Tora içindeki kitabı okumuş olur. Tora bizim üzerimize çalışan ışık. Kişinin kötü eğilim üzerinde çalışır ve onu iyiye yönelik ıslah eder. Nefretten sevgiye.
Должна раскрыться твоя внутренность.
Yani nefret mi burada ortaya çıkartması gerekiyor kendini? Senin içsenliğin kendini ortaya çıkarmak zorunda. Kim olduğun senin içinde. Çekoslovakya. Sevgili Rav, ben iyi bir iş yaptığımı nasıl fark edeceğim? Eğer ben çalışmamın sonucu çok da umurumda olmazsa eğer. Hayır, sen tabii ki sonuçlar bekleyeceksin şu an için. Bizler öyle bir safhadayız ki bizler sonuç bekliyoruz. Kötü eğilim içimizde ifşa olacak ve daha sonra bunun üstesinden çıkıp iyi eğilim için talepte bulunacak ve yaradan ise kötü eğilimi iyi eğilimle değiştirecek içimizde, ıslah eden ışığı vasıtasıyla. Ve bizler bu şekilde yaratılışın amacını, ıslahın amacını
Доброе утро, дорогой учитель. Мы учим, что вопрос — это кли, сосуд.
Вот. Günaydın sevgili hocam. Bizler bir sorunun bir kli olduğunu öğrendik aslında. Yani kim ve ne soruları vasıtasıyla ve okuduğum metin vasıtasıyla da aslında bunun Yaradan'ın yüceliği için bir kap olduğu sonucunu çıkardım. Ama bizler her zaman kabın doyumla zıt olduğunu öğrendik. Yani almak istediğini. Peki bizler bu kim ve ne soruları vasıtasıyla Yaradan'ın yüceliğini nasıl alacağız her seferinde yeni bir şekilde? Bizler kabalistlerin bize tavsiyesi şeklinde çalışmamız gerekiyor. Yani Yaradan'a yakınlaşmaya çalışacağız. İçinden geçtiğimiz safhalara rağmen işte o zaman her şeyi keşfederiz. Yani bu bir felsefeye veya bir matematik formüle göre işlemez. Tersi eylemlere göre işler. Baltık bir.
Раскрытие злого начала происходит до Махсома или после? Насколько я услышал, это очень качественно новый уровень.
Şimdi kötü eğilimin ifşası bariyerden önce mi, bariyerden sonra mı? Kötü eğilim bariyerden.
Nosotros cuando llegamos a este camino llegamos con nuestra inclinación al mal cerrada, oculta.
Şimdi bizler bu yola ulaştığımız zaman bizler bu kötü eğilimle birlikte ulaştık. Tamam, bu gizliydi, saklıydı bizden. Peki eğer böyleyse bizler kötü eğilime yönelik bu ilişkileri nasıl geliştirmemiz gerekiyor yolda ilerlemek için? Rab, sadece kendi aramızdaki, yani dostlarla olan bağ vasıtasıyla oluyor. Bizler grubun içinde kendi aramızda bağ kurup kurmak isteyip kendi aramızda karşılıklı pozitif bir bağ kurmak istediğimiz zaman işte o zaman buna yönelik ne kadar engellemeler olduğunu hissedeceğiz. İşte kötü eğilim ortaya çıkar ve bizim bağ kurmamızı engeller. Yani bizler şu anda bu türlü eylemleri yapmak zorundayız. Bir sonraki metin, evet. 82. Bilmeliyiz ki kişi Tora ve Mitzvot'u Lişma çizgisinde yerine getirmeye başladığında, yani Mısır kralının sürekli olarak sesine itaat edeceğim Yaradan kim dediği, Mısır denilen bir zorluk içinde olduğunu hisseder. Bu aklın zorlandığı, düşüncelerinin aklını hırpaladığı, zibugim de haka ile başladığı yerdir. Bazen insan tüm bu yabancı düşüncelerin sadece toprağın çıplaklığını görmeye, yani bacalardan bakmaya gelen casuslar olduğunu düşünür. Ve bu düşüncelerle Yaradan çalışması arasında bir bağ yoktur. Başka zaman şöyle düşünür. Biz dürüstüz. tek bir babanın oğullarıyız. Yani tüm düşüncelerimiz yalnızca Yaradan'a tutunmak içindir. Ve Mısır'da sürgün denilen, sesine itaat edeceğim Yaradan kim? Ve bu çalışma senin için ne? Düşüncelerine galip geldik ve güçlendik. Rav, şimdi genelde bu bizim için açık ve net. Eğer sorularınız varsa, okey. Hangisi senin için daha açık? 83'ü ben okuyayım. Mantık dahilinde gitmek. İstemeyen kişi bilgi ağacının günah olarak adlandırılır. Bu günah iki yolda, ondan uzanan iki soruda ortaya çıkar. Bir, sözüne itaat etmek zorunda olduğum efendi de kim diye soran Firavun'un sorusu. Yani kişinin mantığa ters düşen bir şeye inanmasının zor olması. Yani bu net, bu Firavun'un sorusu, mantığımız bu şekilde inşa olmuş. Ve bundan başka bir şey, ikinci bir soru uzanır. Neden insan kendisi için değil de Yaradan için çalışmalıdır? Diğer bir de işte kişi şunu sorar, kendi menfaatim için değil de Yaradan için çalışmakta ne kazanacağım? O zaman eğer, şöyle yazıyor, eğer kişi mantık dahiline gitmek isterse diyor, nasıl mantık içinde gidecek? Hayır. Kişinin bir şekilde mantık ötesine çıkma eğilimi var. Başka türlü kişi mantığın içinde olduğunun zaten kıyaslamasını yapamaz. Peki eğilim nereye gidiyor? Bunu nasıl fark edeceğim? Yani yaradan rızasına yönelik bir eğilime sahip olduğumu nereden bileceğim? Çünkü bir şekilde bu sorular içimde ortaya çıkacak ve kişiyi aşağı çekecek. Rav, evet. Peki bu soruların üstesinden nasıl geleceğiz? Eğer kişi lişma çizgisinde yürümek isterse. Lişma yolunda gitmek demek, onun dişini kırmak, yani zorla yapmak demek. Başka türlü ileriye gitme şansın yok, başka bir yol yok. Arkadaşlık, o zaman ne yapmalıyım Rav? Sadece yazıldığı gibi onun dişini kıracaksın. Ne demek yani, bu ne demek, ne yapmalıyım Rav? Yani herhangi bir cevap olmadan gideceksin. Sen ilerleyeceksin, gideceksin. Çünkü hocaların senin için bunu yazmış, bunu tavsiye etmiş. Başka türlü hayvansal yaşama geri döner, ondan keyif alırsın. Peki ben doğru yönde ilerlediğimi nasıl emin olacağım? Rav, doğru yolduğuna emin olmak sadece mantığın üzerine çıkarak olur. Yani mantık ötesine çıkmanın bin tane yolu yok. Sadece tek bir yolu var. Her seferinde mantığını alırsın ve buna karşı gitmen gerekiyor. Yani zıt yönünde, farklı yönde gitmen gerekiyor. Zıt yönün ne olduğu fark etmiyor. Yeter ki mantığımın karşısında olsa iyi mi? Birçok yol yok mantığa karşı olan. Hayır. Ya sen mantığınla gidersin, bu bir yoldur, veya Kiyevir. Şimdi Yaradan'la temas içine girmek isteyen kişi, onu hissetmek isteyen kişi. Peki, yani sözüne itaat etmek zorunda olduğum efendi de kim sorusu? Niye bu kadar kötü? Niye yanlış? Yani bununla ilgili kötü bir şey yok. Ama sen bu şekilde herhangi bir cevap alamazsın. Sen ne zaman cevap alırsın? Yaradan'ı ifşa edip edindiğin zaman ve Yaradan'ı edinmek zamanla olan bir işleyiş. Yani senin Yaradan üzerindeki eylemlerle bağ kurduğun zaman oluyor. O zaman bu şunu mu ortaya çıkarıyor? Aslında şunu açıklamak istiyorum. Yani bu sorunun formülünü, yani bizi daha üste çıkmaya zorlayan, tam olarak bu soru ne? Sözüne itaat etmek zorunda olduğum Yaradan da kim? Şimdi dünyada belirli bir arzu, belirli bir kuvvet var. Kafamı eğmek zorunda olduğum. Peki neden? Ne için? Bu nereden geliyor? Neden bu benden bekleniliyor? Neden başlangıçtan beri var bu? Arkadaş diyor ki, ya ben teslim olmak istemiyorum değil mi Rav? Tabii ki başlangıçta bizler istemiyoruz. Buna kötü eğilim deniyor. Ama bizler kabala bilgeyle ulaşıyoruz, bu çalışmayı yapıyoruz. Çünkü biz bu kuvvette bağ kurmak istediğimizden Rav. Bizler kendi kaderimizi keşfetmek istiyoruz. Kaderimizi keşfetmek istiyoruz. Bu yüzden bu bizim ilgimizi çekiyor. Bizler Kabala bilgeliğine başımızı bir şeye veya bir kişiye eğmek için gelmiyoruz. Bizler Kabala bilgeliğine kanunları ve kuralları keşfetmek için geliyoruz yaratılıştaki. Yani onların bizim üzerimizde ne şekilde çalıştığını, bizim bu kuvvetle kanuna nasıl bağ kurabileceğimizi, bunu çalışmak için. Bizler sadece başımızı eğmek için değil, aynı zamanda da bilmek için. Arkadaş diyor ki yani ona hizmet etmeyi istediğimiz safhaya mı getireceğiz kendimizi Rav? Hayır, Yaradan bizim kendilerimizi ona yönelik alçaltmamızı istemiyor. Yaradan bizim onun ortağı olmamızı istiyor, ortakları olmamızı istiyor. Tam olarak sorun da bu benim. Şimdi bu metinde iki soru var. Negatifmiş gibi gözüken, yani bir şekilde ne bileyim bu soruların işini kırmamız gerekiyor, üzerine çıkmamız gerekiyor. Bu soruları kötü kılan şey ne? Eğer Yaradan'la bütünleşme içine gireceksem, yani sorular, bu sorular niye kötü Rav? Çünkü bu sorular bizi yoldan çıkarmak.
Teşekkürler Rav. Yaratan üzerine kişi soruyor ki sesine itaat etmem gereken tanrı da kim? Peki egomuz hakkında niye sormuyoruz? Benim egom kim ve ben neden onun kölesiyim? Başlamak gerekirse bizler egomuzun kölesiyiz. Bu bir gerçek. Ama sonuç olarak bizler egonun kölesi olmadığımız ama Yaratana köle olduğumuz bir safhaya geleceğiz ki biz ihsan etmek üzere olmak istiyoruz bütün eylemlerde mantık ötesi olarak. Ama nasıl insan kendi egosundan şüpheye düşmeye başlar? Yani egoma ne kadar uyuyorum, ne kadar egomun emrindeyim, bunu nasıl fark eder? Yaratan bu noktayı adamın içinde uyandırır. Bu kalpteki nokta dediğimiz nokta. Peki bizler nasıl daha doğru bir şekilde egoyu sorgulayabiliriz? Nasıl yaparız? Grup vasıtasıyla. Sadece grup vasıtasıyla. Anlamıyorum. Yani grup bu benim içsel dünyama nasıl etki edebiliyor? Benim egoya olan karşı direncime, şuna buna. Eğer ben onlarla bağ kurarsam, onlar benim bireysel egomdan çıkmama yardımcı olur. Ama peki ben şu basitçe şunu hissediyorum. Yani ben egomdan istiyorum bağ kurmayı. Egom istiyor. Şimdi evet, ama sonradan bu da değişecek. Kendi aramızda bağ kurduğumuz sürece daha da fazla egomuzun üzerine bizi çıkarabilecek güçleri edinmeye başlayacağız. Ben de sorabilir miyim? Sor. Söylediniz ki Shelley'e olan cevabınızda kalpteki nokta kötü eğilimi tanır ve bu şekilde yaratan kalpteki noktayı uyandırır ve biz egoyu, bu kendim için alma dürtüsünü bunun ölüm olduğunu keşfederiz. Ve bu şekilde kişi Firavun'u, Haman'ı ifşa eder. Peki kendisini kötü hisseden egoyla kalpteki noktası uyanmış, kötülüğün farkında olan ego arasındaki fark ne? Kalpteki nokta yaratana yönelik bir kıvılcım. Ego bunun tam tersi. Bu egonun yaratanın tam karşıtı olduğuna dair bir hissiyat. Bunu biraz düşün, biraz hissetme.
Ben kendimi ıslah ettiğimde başkalarını da doldurmuş mu oluyorum?
Hayim kşani metaken et atsmi, ani memale bekhah et aherim.
Evet. Eğer kendini ıslah edersen ve bunun vasıtasıyla diğerlerini de doldurursun. Diğerlerini doldurmuyorsan kendini ıslah etmiyorsundur zaten. Senin bütün ıslahın nasıl ben diğerleriyle nasıl bütün bir bağda olurum? Bu genel kolektif bir sistem gibi hepimizin birbiriyle karşılıklı bağda olduğu. Eğer ben diğerlerini doldurmuyorsam onlarla bağda değilimdir. Sistem PT6. Shalom Rav. Bu benim için net değil. Bu soruları onun için de açmak. Yani bu soruları onun için de açmak ne demek? Doğru şekilde. Kim ve ne sorularını? Yaratana sorduğun şey şu ki, yaratana içinde sorduğun şeyi bütün onluya da soracaksın. Ve onlar da senin bu içsel sorularına dahiliyet kazanacak. Ve bu şekilde bir genel soruya ulaşacaksınız ortak kalp vasıtasıyla. Peki kim bu, kim ve ne soruları? Yani bu benim egomun önüme koyduğu eleştiriler değil mi? Yani niye bunları böyle dikkat almak zorundayım ki? Yani sadece içimde sakin bir şekilde tutarak onu da eylem göstersem ıslah eden ışık vasıtasıyla ilerleyemez miyim? Tamam. İstiyorsan öyle yap. Yani ne şekilde dahil olacağın sana bağlı. Bazen sen onlara dahil olursun, bazen onlar sana dahil olur, bazen kendini açarsın, bazen içselliğinde çözersin. Bütün amaç ışığı ıslahı gerçekleştirecek ışığı davet etmek değil mi? Yani bu daha geri kalan hesaplamalar neler? Tabii ki benim egomun soruları var, birçok türlü soruları var. Ama ben bunlara niye cevap vermek zorundayım ki? Veya niye yani ışığın gelip ıslah edip cevabı vermesi yerine ben bunlara mantık düzeyinde uğraşıyorum? Rav diyor. Yani başka türlü amaca ulaşamazsın. Toplulukla, grupla ve yaratanla karışmalısın. Bunun vasıtasıyla kendini egonun dışına çıkarırsın. Ve şunu söylüyorum ki onluya bütün gücünle hizmet et. Здравствуйте, Раф. Dostlarda neyi sevmem gerekiyor? Eğer hali hazırda onların kalpteki noktalarını seviyorsam egolarını da sevmeli miyim? Sadece dostlarını sev. Bunu bil. Çünkü onlar seninle yürüyor. Ve önemli değil yani hangi derecede, ne şekilde onlara yardım et ki yükselsinler. Ve eğer ben onumuz tam olarak doğru çalışmıyor, tam olarak bağda değiliz gibi hissediyorsam nasıl, bu şekilde mi ilerlemeliyim? Bu benim sorularıma genelde cevap yok. Ego içinde bir cevap bulamıyorum bu sorulara. O zaman nasıl çalışacağım, nasıl ilerleyeceğim, niye soru sormak zorundayım? Yani sorular değil ama cevapları daha derin bir şekilde kavramaya çalışmak. Yani burada konuşuyorsunuz, soruları duyuyoruz. Burada her birinin sorusuyla, cevabıyla dahil oluyoruz. Bu şekilde bağ kuruyoruz. Sıkıntı değil. Yani başka türlü nasıl bağ kuracağız? Yani benim o zaman onlar çalışmaların tamamen ihsan etmek için olduğundan emindiler ve alma arzusunun bundan bir payı yoktu. Tekrar, çalışmada tat hissetmedikleri zaman günahkar gelir ve senin için bu çalışma nedir anlamına gelen ne sorusunu sorar. Bu aşağılık çalışmada özellikle çalışmak istemen nedendir? Günahkar olan bu çalışma senin için nedir diye sorar. Zira o zaman onlar çalışmalarının tamamen ihsan etmek için olduğundan emindiler ve alma arzusunun bunda bir payı yoktu.
İta Free
İta 3.
Buongiorno Rav. Cosa nei nostri legami?
Günaydın Rav.
Per arrivare a una domanda da un cuore.
Bizim ilişkimizde ne değişmeli ki genel bir kalpten duaya erişelim?
Hibur tarih leyot kzat.
Sadece bağ ihtiyacımız var aramızda. O zaman başlayacağız bunları hissetmeye, sorgulamaya, eleştirmeye. Yani bu gerçek, hakiki soruların ne olduğunu. Bu önemli bir şey.
Я хочу спросить, да. Кто это грешник? И как
şunu sormak istiyorum ki
наша работа.
Грешник есть в каждом из нас.
Kim bu lanetli ve bu lanetli bize nasıl yardım eder? Lanetli günahkar her birimizin içinde olan bir safa.
Насколько мы чувствуем?
Ve o yara kimin içimizde yaratana karşı olduğunu ifşa eden güç. Biz yaratana karşıt olduğumuzu hissettiğimiz ölçüde, kendimizi lanetli hissettiğimiz ölçüde, bu ölçüde ıslaha hazır oluruz kötü elimi ifşa ettiğimiz takdirde. Kiev 2. Selam Rav, Dünya Kilesi, bir dostun sorusu. Kalbimi açtığımda ne kadar karşıt olduğumu görüyorum. Yani çok böyle zor içsel safhalardan geçiyorum. Nasıl güç bulabilirim dua için bu içsel olarak karşıt olduğum zamanlarda? Sadece grup dostlarıma bakıyorum. Şimdi bakıyorum, yine şu anda gruplayım. Rav, ve onlardan güç alıyorum. Peki Rav, nasıl bu içsel çaba için güç alırız? Aynı şey, bakın anlatıyorum. Bu içsel eylemleri yapabilmek için gereken gücü de gruptan alıyorum. Başka nereden alabilirim?
Я могу получить от них силы.
Özellikle grupla yaklaştığımda o zaman onlardan güç alabilirim. Peki doğru bir şekilde anlamıyorum. Bizler izlenim alabiliriz, bizler motivasyon alabiliriz ama bu içsel gücü nasıl alacağız? Bak, bizler kişi kendini grubuna, onlusuna pasivize ettiğinde kişinin aldığı içsel güçlerden sorular var. Rav, şöyle sorular var ki bu soruların yanında kişinin içsel çalışması var ve onu da görülüyor ki biz direkt olarak bu soruları görmüyoruz. Herkesin kendi hikayesi var. Ve bize bazen tamam okey olarak ifşa oluyor ama onun için her zaman böyle olmuyor. Bizler bu soruları tanımlamak ve işte bu bizim açıklığa kavuşturmamız gereken şey olarak mı görmemiz lazım? Birbirinize şu şekilde bak. Kimse herhangi bir iyi sonuca ulaşmayacak. Eğer siz birbirinize bağımlı olduğunuzu ve birbirinizle bağ kurmak zorunda olduğunuzu fark etmezseniz kimse iyi bir sonuç almayacak. Yani 5 kişi, 10 kişi, ben bir onlunun içindeysem ben onlara bağımlıyım. Ben bu manevi gücü alabilmek için onlara pasivize olmak zorundayım. Rabbi Yossi ben Kisman'ın örneğinde olduğu gibi onların arasında en küçük gibi bulunmalıyım. Eğer dostlarıma pasivize olursam ihtiyacım olan güçleri alırım. Hiç fark etmez. Ben onların arasında en yüce olabilirim, onlar küçük olabilirim. Ama yine de ben kendimi en aşağı indirirsem onlardan çok fazla güç alırım. Peki Rabbi, onlar diyelim her zaman değil, bir tane dostum masada atıyorum, bütün dostlar derste değil. Yani o zaman soru bu. Burada bu soruya bağlantılı mı? Kim ve ne sorularına? Yavaş yavaş iki sorudan netleşmeye başlayacak. Peki biz, yani bilmiyorum, bunu onda nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Yani kendim bu soruları nasıl içimde netleştireceğimi bilmiyorum. Bir de bunu onluyla netleştirmek. Yani kişisel olarak bu sorulara cevap bulmak, çözüm bulmak ayrı bir şey ama onluyla bunu yapmak çok daha zor bir şey. Bizler şunu anlamalıyız ki bizim manevi yükseliş için olan aldığımız güçler onludan gelir. Bunu görmeliyiz, onlumuzdan gelir. Bunun haricinde, bağ kurmak haricinde yapacak hiçbir şey yok. Aynı zamanda şunu hissediyorum ki birçok dost endişesini belirtiyor. Şunu sormak istiyorum. Pratik olarak sanki orada değilmişiz gibi geliyor. Bak, diyeceğim bir şey yok. Metot bu. Ben bu metodu takip edeceğim. Ve benimle beraber bu metodu takip etmek istiyorsanız benim dediğimi takip ederseniz. Eğer benim anlattığım metodu uymuyorsanız herkes özgür. Maneviyatta zorlama yoktur. Bu yüzden bizler özellikle ilerlemiş bir safhadayız aslında. Ve başka teklif edecek hiçbir şeyim yok. Çünkü ben bu metodu takip ediyorum. Bu metoda göre gidiyorum. Bizler şimdi kötü eğilimin ifşasındayız. Ve şöyle diyelim ki Mısır'dan sürgünün başlangıcında hangi arzularda, hangi niyetlerde, hangi ilişkilerde olduğumuzu ve ne şekilde bundan çıkacağımızı görmemiz lazım. Yani bir şekilde ellerimiz, kollarımız bağlanmış ve Mısır'dan çıkamıyoruz gibiyiz. Doğru. İşte bu kötü eğilimin ifşası. Bundan kaçmak, artık bu kötü eğilime dayanamıyorum, bundan kaçma istiyorum demek. Yani bu çalışmayı yapmayacaksanız, birisi kaçmak istiyorsa, çıkmak istiyorsa çıkabilir. Hiç sıkıntı yok. Teşekkürler Rav.
יש עוד שאלות כאן רב.
בבקשה.
השתי שאלות האלה.
שלום רב.
לאותו כיוון כאילו.
Bu iki soru öyle geliyor ki ikisi de aynı yönde.
אבל בעבודה בפועל בעשירייה מה ההבדל בין השאלות המהותי כאילו מה חשוב?
Ego ihsan etmeyi reddediyor. Ama işin özünde ikisinin farkı ne onun içerisinde? Bakın arkadaşlar, bizim ihtiyacımız olan şey bağ. Bunun haricinde bir şey. Bu yüzden burada bir mesele yok. Daha yoğun bir bağa ulaşmak haricinde bir mesele yok burada. Ve bunun vasıtasıyla ulaşacağız. Örneğin onluyu, herkesin kendini tek kalp, tek adam olarak hissettiği safhaya getirmek için çaba göstermesi önemli olur. Eğer kişi bu sorular geliyor ve bu sorularla kavga edemediğini görüyor, yani bu sorularla savaşamadığını, savaşmaya başlayamadığını bile görüyor, o zaman kişi nasıl direnecek? Eğer ben önümdeki bu koşulun görüyorsam ve bu koşulda dostlarım öyle veya böyle kendi içlerinde buna çözüm buluyor gibilerse dostlarım, onların devam ettiğini, ilerlediğini
görüyorum.
Rab diyor ki anlamadım. Şimdi bizler dostlarla bu çalışmayı yapmaya geliyoruz. Ben nasıl dostlara bağ kurmak için geldiğim niyetimin alma arzusundan değil de ihsan etmek için olduğunu bilebilirim. Önemli olan şey, ben dostlarla bağ kurmaya geliyorum. Tek kalp, tek adam olarak. Ve bunun vasıtasıyla tabii ki de ilerliyorum. Çünkü
רב, בהקשר למה שענית לחדרה מקודם, על זה שבשיעור אנחנו מדברים ושומעים
חדרה, verdiğiniz cevapta
ורק כך אנחנו יכולים להתקשר בינינו
konuşuyoruz, sorular soruyoruz, sorulara dahil oluyoruz ve biz bu vasıtayla bağ kuruyoruz, diğer türlü mümkün olmazdı. Bunu daha da güçlendirmenin bir fırsatı var mı? Yani 20-30 kişi, çünkü sabah dersinde soru soran 20-30 kişi bütün dünya klasinin eksikliğine yön veriyor. Yani bu dediğin gibi oluyor. Bir sistem var ve daha da fazla merkezine doğru ilerliyor ve merkeze doğru manevi onluğu hissediyoruz ve ona doğru çekim duyuyoruz ve bu vasıtayla bağa ulaşıyoruz. Bu şekilde. Kim bağ kurmak istiyorsa kuruyor, kim bağ kurmak istemiyorsa kurmuyor. Yani bunun kişi kaç soru soruyor öyle alakası yok. Kişi birçok soru sorabilir ama önemli olan kalbinin nereye meylettiği. Tabii ki de herkes Derste olan yani derste her sabah olan gelen dostlar ilerlemenin bir parçası. Tabii ki de bu da doğru. Ve burada her şey devamlılığa bakar. Kişi kendine bu soruları sordu. Kendini böyle bir silkelediği takdirde ilerler kişi.
להתקלל גם בחברים שלא שואלים שאלות יכולים לשבת פה לידי חברים שנים לא לשאול שאלה
burada soru sormayan dostlara nasıl dahil olabiliriz, nasıl onlara karşı dahiliyet sahibi olabiliriz, onların sorularını duyarak onlara dahil oluyoruz içsel olarak. Yani sorularını sormamıza gerek yok, sorularını duymamıza gerek yok dosta dahil olmak için. Ve bu şekilde bu genel kliye mi bağ kuracağız, bu tek dünya kliyesine? Peki bu şekilde böyle gidersek, yani kendi bireysel onluğumuzdaki çalışmaya nasıl ehemmiyet verebiliriz? Bak, önemli olan şey her zaman bu içsel muhasebede olmak. Bu benim bireysel onluğum olabilir. Bütün sabah dersi katılımcılar olabilir, bütün öğlen dersi katılımcılar olabilir. Veya bir akşam yemekte olan dostlar olabilir. Önemli olan şey herkes.
שאלה קצת יותר אישית שלי.
תשקולר רב.
בעבודה יש את ה...
פרק שסל בסורו.
מרגיש את שאלות הרשע, ואז מחזיק מעמד.
שלושמדה.
עזרה מהבורא, הבורא עוזר.
לענתדינין סורולר נחסטימס.
המצבים האלה הולכים חוזרים שנים.
אנלרדה ירתן הירדם נהדיאש טויורס.
שאלה...
Ve Hak Danyalı olan için bu safaları yıllarca tekrar edebiliyor. Zohar'da bir makale var ki, yani Sitra Ahra'nın okyanusunda gerçekten öyle bir hissiyat var ki hiçbir ilerleme kaydetmiyor gibisin. Hiçbir pozitif sonuç almıyor gibisin. Dostların ilerleyişini görüyorum. Ama bu dostların ilerleyişi bana bir şey katmıyor gibi geliyor. Yani benim çalışmamla onların çalışması arasındaki farkı göremiyorum. O zaman bu güzel. Yani eğer sen kendi çabanın sonucunu görseydin, mutlu olurdun, gururlu olurdun. Bak, çalıştım, kazandım, edindim. Bu güzel bir safa. Böyle olmaması. Peki. Bir sonuç olması lazım değil mi? Yani Kabalist bütün bu safhalardan geçtiğinde Baal Shem Tov'dan duyduğumuz gibi, yani bir anda 400 farklı safhayı yaşayan geçen bilgeler var. Evet. Bizim bütün edinimlerimiz Sitra Ahra'nın okyanusuna düşüyor ve ondan sonra Yaratan hepsini oradan alıyor, bizimle yükseltiyor. Yani buna inanmak zaruri mi? Çünkü ben bunu hissetmiyorum, bu safayı. Bu işte demek ki ihsan etmek için demek. Yaratana memnuniyet vermek önemli olan. Eğer Yaratana memnuniyet verdiğini hissetseydin her şeyden sen de memnun olurdun. Peki o zaman benim çalışmam ne ki? Çalışmamda ben nereden bileceğim ki Yaratana memnuniyet veriyorum, vermiyorum? Bak, Yaratan bütün yaratılışa ihsan ediyor, bütün yaratılışı dolduruyor. Ve sen burada göreceksin ki ben kendim için hiçbir şey hissetmiyorum. Sadece Yaratan'ın memnuniyeti için. O zaman Yaratan'ın verdiği her şey yine Yaratan'a gider. Bunun için ekstra bir dua mı gerekiyor? Çünkü ben buna ulaşamıyorum. lütfen dua et, dua oluştur. Bütün çabanın yaratan yönünde olması için talep et. Yani istiyorum ama sanki bir şekilde yutuluyor gibi. Bak yine diyorum, sen işaret bekliyorsun. Sen mantık dahilinde sana sen iyi gidiyorsun şeklinde bir işaret bekliyorsun. Böyle bir şey gelirse sen zaten almak için çalışma durumuna düşersin. Bak seni anlıyorum. Ama bu Kabala ilmiyle din arasındaki fark bu. Sen dinde hissediyorsun ki tamam ben şunu şunu yaptım, ben iyiyim, ben okeyim, böyle. Ama Kabala ilminde sen ilerledikçe daha bomboş hissediyorsun. O zaman bazen diyoruz ki biz... Bazen biz dostların başarısını görmek istiyoruz. Çalışmadan dostların aldığı sonucu görmek istiyoruz. Bu ihsan etmek için değil mi? Ama ben dostların başarısını gördüğümde de dostların başarısı bana bir şey ekliyor mu onu gör. Memnuniyet duymalısın. Teşekkürler. Rav, sormak istiyorum ki dersin başlangıcında dersin başlangıcında şunu anlattınız ki yaratan dünya krizini öyle yaratan dünya krizini böyle rastgele bir şekilde bir araya getirmedi. Bir daha edinilmeyecek bir fırsat gibi yaratan bize bunu verdi. Yani bu fırsatın yüceliğini nasıl görebiliriz ki yaratan bizi Bnei Baruch olarak bir araya getirdi? Evet, Bnei Baruch hiçbir başka bir şeyle karışmayan, dünya çapında uluslararası bu ilmi açık bir şekilde konuşan insanların yaratana ulaşabilmesi için çaba gösteren bir grup bu. Büyük bir fırsat. Ve aynı cümlede şunu dediniz ki bizler olabildiğince hızlı şekilde dostun kalbine girmeliyiz. Bu pratik olarak dostun kalbine girdiğimiz eylem nedir? Bak buna hiçbir söz tekrar mı? Tekrar. 85. Firavun Oref denizdeki darlık olarak kabul edilir. Alttakilere gelen bolluğu efendi kim ki sesine itaat edeyim sorusuyla emer. Tam da bu soruyla onlar Kripot'un ellerine düşerler.
Yani
şu anlama geliyor ki bizim yaratana dair bir sorumuz yok. Yaratan kim? Bunların hepsi tekrar. Kişi hakikatin yolunda yürümek istediğinden beden onun için hakikat yolunda yani lişmada çalışmadığı zamandan daha fazla taviz vermeyi kesinlikle kabul edecektir. Ancak gerçek tam tersidir. Tam olarak lişma yolunda yürümek istediğimizde beden direnmeye başlar. O zaman tamamen itirazlara başlar. Yani Mısır Kralı Firavun'un itirazı, yani sesine itaat etmem gereken efendi kimdir itirazı ile ve bu çalışma senin için nedir diyen kötünün itirazı. O zaman çalışma ağırlaşır ve kişi her seferinde daha fazla takviyeye ihtiyaç duyar.
Ken.
Evet.
אנחנו קוראים קטעים נבחרים מן המקורות בנושא חיבור העולם בדור האחרון. אנחנו בקטע מספר...
Bizler kaynaklarımızdan seçilmiş alıntılardan son nesilde dünyayı birleştirmek 13. alıntıda okuyoruz. Kolektif içinde her bir kişinin faydası kendi iyiliğine göre değil, kişinin topluma hizmetine göre değerlendirilir. Bunun tersi de doğrudur. Bizler her bireyin toplumun geneline uğrattığı zarara göre kötü niteliğini ölçeriz. Kişinin bireysel değerine göre değil. Tüm bunlar hem kendi içlerindeki hakikat açısından hem de içlerindeki iyilik açısından apaçık ortadadır. Bunun nedeni kolektifte bulunan şeyin sadece bireyde bulunan şey olmasıdır. Kolektifin yararına olan her bireyin yararına olandır. Kolektife zarar veren kimse bu zarardan payını alır ve kolektife faydası olan kimse bu faydadan payını alır. Zira bireyler bütünün parçalarıdır ve bütünün değeri hiçbir şekilde bireyin toplamından başka bir şey değildir. Nevin sorusu var burada.
לא כל כך ברור המערכת מבחינת הכלל והפרט מצד אחד הוא מתאר מצב שאין
בו סיסטם פק נט דייל יעני בירעין וקולקטיב סייגל אולך בטרף דן שואלה סודיור כשנה ביר אוזגולי יוק ביר צ'ארק גבי מקינה דה דייר טרף דן איסה קולקטיב בירעין ארדן אולו שיור דמק והר בירעי סיסטמי זרר גוסלה בידר בונס שואלה שיור
במערכת השלמה כך זה צריך להיות שכולם תלויים בכולם
bütün bir sistemde bu şekilde olması gerek. Herkes birbirine bağlı ve burada bir bütün büyüklük ve kolektif meselesi var ve bütün bunlar birlikte çalışması gerekiyor. Bütün bir sistemde
ve baderek et gemara tikun תמיד יהיה לנו
בעיות. Bizler oraya ulaşana kadar birçok sorunlarımız olacak kendilerimizi ve tüm dünyayı. Böyle hissediyoruz ve bir dengesizlik olduğu sistemde bu şekilde ilerliyoruz. Çünkü diğer türlü bütünlüğe yani dengeye ulaşmamız mümkün olmazdı. Peki bireyi kolektife bağlayan bu süreç yani bunun sonucu nedir? Rav, bireyden kolektife, kolektiften bireye bu şekilde. Anlamadım yani nasıl? Kolektif mi ilk yoksa birey mi ilk geliyor? Rav. İlk olan kolektif. Ancak kolektif şimdilik bireyin içerisinde. Burada bireyden daha fazlası yok. Birey genişlediğinde, çoğaldığında ve parçalara ayrıldığında, çalışmaya başladığında her kısmın ıslahında kolektifte yeniden birleşecek. Bu sistem bunu algılayamıyorum yani bunun integral parçasını anlayamıyorum. Bizler buna tutunmak için neye ihtiyacımız var? Bizim beynimiz integral. Peki buradaki madde nedir yani? Mesele ne? Bu bize yardımcı olmaz. Yani beynimize yaptığımız bir hesaplama 1+1 gibi. Neden? Çünkü bu yanlış. Bu maddesel matematik sürpüye manevi değil. Peki maddesel hesaplamada manevi bir şey nasıl olabilir? Yani Rav diyor ki birey ve kolektif bir. Peki bu birey ve kolektif arasındaki formül
I see that there is no compensation for the harm done to the society.
Bireyin topluma verdiği zararın bir karşılığı olmadığını görüyorum. Bunu nasıl anlayacağım? Hayır, bizler yapabiliriz. Burada öyle yazıyor. Ancak kolektife genel topluma yaptığı etkisine göre, yani birine bireysel olarak yapması değil, bir sonraki. Bizim neslimizde her insanın mutluluğu için dünyanın bütün ülkelerinden yardım alınca, o ölçüde bireyin bir makinenin çarkı gibi tüm dünyanın kölesi olması gerekir. Dolayısıyla bir bölgede iyi, mutlu ve barışçıl işler yapma imkanı, dünyadaki tüm diğer ülkelerde böyle değilse hayal edilemez. Ve bu durumun tersi de söz konusudur. Bizim zamanımızda ülkeler yaşamsal ihtiyaçların sağlanması için birbirlerine bağlıdırlar. Daha erken dönemlerde bireylerin ailelere bağlı oldukları gibi. Bu yüzden artık sadece bir ülke veya bir ulusun iyiliğini garanti edecek işlerden bahsedip bunlarla ilgilenmek yeterli değildir. Ancak tüm dünyanın iyiliği ile ilgilenebiliriz. Çünkü dünyadaki her bireyin menfaati veya zarar görmesi dünyadaki tüm insanların menfaatine bağlıdır. Ve bunun öyle. Kevbir.
Благо всего мира, что в итоге по методике Каббалы.
Tüm dünyanın yararı nedir? Rab, tüm dünyanın yararı. Kabala'nın bilgilerine göre herkes bağ kurup birleşip kendilerini tam bütün bir ıslahta yaratılışın amacına karşı neşe ve hazla olup bu dünyada neden olduklarını edinirler, var oldukları. Edinmek ne demek? Yani bunu almak, bunu ifşa etmek. Yani bir insan neden var olduğunu başkalarının yararına çalıştığı zaman mı ifşa edebilir? Tabii ki de. Peki bir kişi kendini nasıl yönlendirebilir? Yani tüm dünyanın iyiliğine karşı çalıştığına göre. Rav, bu soru kişiyi buna doğru yönlendirir. Bu sorudan manevi yükseliş başlar. Manevi ifşa. Neden ben varım bu dünyada? Ancak bu soru genellikle beni bir anlayışa, dünyanın yararına çalışmam gereken anlayışına getirmiyor. Rab, tüm dünyanın değil, kendin için kendi varoluşunu anlaman gerekiyor. Neden varsın? Peki nerede bu amaç, tüm dünyaya çalışmam gereken Rab? Birbirine bağlı. Sen tüm dünyanın yararına çalıştığın zaman kendini yaradının derecesine yükseltmiş oluyorsun.
Почему так трудно представить даже, что такое совершенный мир? Всегда упираешься в тупик, даже представив, что все объединены и любят друг друга.
Ысалмış dünyayı betimlemek neden bu kadar zor? Evet, kolay değil. Bu gerçekten çok çok zor.
Mepneşe
Çünkü bunun için birçok sisteme bağ kurman gerekiyor. Birbirine zıt olan sistemlere ve insan vücudundaki sistemler gibi ne kadar onlar birçok sistem var ve hepsi farklı yollarla, farklı amaçlarla hareket ediyorlar. Ancak sonuçta aralarındaki bağ bu sistemi hayata getiriyor. Bütünlüğe ve barışa. Bu kolay değil, bu gerçekten zor. Ve ne kadar zor sistemler varsa karışık dünya insan vücudunda. Ne kadar karmaşıksa bunlar, bizim bunu anlamamız zor. Bizim hayatımızın veya manevi hayat veya bu iki dünya arasındaki geçiş, bizler bu konuşmaya başlayamıyoruz çünkü bunları açıklayacak kelimelerimiz yok. Bu geçişi. Nasıl bizler bunu anlayabilir, hissedebiliriz, buna nasıl bağlanabiliriz? Ancak bu şekilde bu birbirine bağlanmanın sonucu bu. Bizler devam edeceğiz ve sizler tüm bilgeliği, hissiyatı ve tüm dünyanın, tüm bağ kurma dünyasının bütün kıvılcımlarını tek bir entegral